Ayrım 10, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 102. 25. Bölüm. Antrede galoşlarını çıkaran ve yaşlı hizmetçi kadınla selamlaşan Strum, Çepuji'nin çalışma odasının aralık kapısına bir göz attı. Strum'un paltosunu çıkarmasına yardım eden yaşlı Natalya Ivanovna, "Gir gir, seni bekliyor," dedi. "Nadejda Fyodorovna evde mi?" diye sordu Strum. "Yok, dün yeğenleriyle birlikte yazlığa gitti. Savaş yakında biter mi Viktor Pavlovich, sizin bilginiz var mı?" Strum yaşlı kadına şöyle dedi. "Anlatıldığına göre bazı tanıdıkları savaşın ne zaman biteceğini Yukov'a sorması için şoförünü ikna etmişler. Yukov arabaya binmiş ve şoföre, 'Bu savaş ne zaman bitecek, söyler misin?' diye sormuş." Çapıcın Strum'u karşılamak için dışarı çıktı ve "Benim konuklarımı alıkoyma ihtiyar, kendi konuklarını çağır," dedi. Strum Çepuji'nin evine gelirken her zaman bir heyecan hissederdi. Şimdi de yüreğinin üstüne çöreklenen sıkıntıya karşın alışılmışın dışında bir hafiflik hissediyordu. Çepuji'nin çalışma odasına giren ve kitap raflarına bakan Strum, her zaman şaka yollu savaş ve barıştan, "Evet, gezip dolaşmamışlar, yazmışlar," sözlerini söylerdi. Şimdi de "Evet, gezip dolaşmamışlar, yazmışlar," dedi. Kütüphane raflarındaki düzensizlik sanki Çelyabinsk'teki fabrikanın atölyelerindeki karmaşaya benziyordu. "Çocuklarınız mektup yazıyorlar mı?" diye sordu Strum. "Büyük oğlandan mektup aldık, küçüğü ise uzak doğuda." Çapıcın Strum'un elini tuttu, sessiz bir el sıkışıyla sözcüklerle konuşmanın gereksizliğini ifade etti. Yaşlı Natalya Ivanovna ise Viktor Pavlovich'in yanına geldi, onu omzundan öptü. "Sizde yeni haberler var mı Viktor Pavlovich?" diye sordu Çapıcın.
"Herkesinkiyle aynı haberler. Stalingrad, artık kuşku yok, Hitler'in işi tamam. Bana gelince iyi şeyler çok az, tersine her şey kötü."
Strum başına gelen dertleri Çapıcı'na anlatmaya koyuldu.
"Arkadaşlarım ve karım itirafta bulunup özür dilememi öğütlüyorlar, haklılığımı itiraf etmemi."
Durmadan kendisinden söz ediyordu. Gece gündüz sadece kendi hastalığıyla ilgilenen ağır bir hasta gibiydi. Strum yüzünü buruşturdu, omuzlarını silkti.
"Hep sizinle o karıştırma teknesi ve yüzeye çıkan pislikler üzerine konuştuklarımız aklıma geliyor. Hiçbir zaman çevremde bu kadar aşağılık adam ortaya çıkmamıştı. Hem nedense bunlar zafer günleriyle aynı zamana denk düştü. Bu da insanı çok üzüyor, aşırı derecede kalbini kırıyor."
Çepuji'ne, "Sizce bu bir rastlantı mı?" diye sordu. Çepuji'nin yüzü şaşırtıcıydı, basit hatta kaba, elmacık kemikleri dışarı fırlamış, burnu kalkık bir köylü yüzü ve aynı zamanda Londralılardan, Lord Kelvin'den izler taşıyan aydın ve ince bir yüz. Çepuji'nin somurtarak yanıt verdi.
"Savaş bitmek üzere, o zaman konuşuruz, rastlantı mı değil mi diye." "O zamana kadar domuzlar beni yiyip bitirirler belki de. Yarın bilim kurulunda hakkımda karar verecekler, yani müdüriyette, parti komitesinde karar verdiler. Bilim kurulunda da halkın sesi, kamuoyunun talebi diye işlemi tamamlayacaklar."
Viktor Pavlovich Çapıcı'nla konuşurken kendini bir garip hissediyordu. Strum'un yaşamındaki üzücü olaylardan söz ediyorlardı ama her nedense içinde bir hafiflik vardı.
"Oysa ben şu anda size istediklerinizi gümüş tabakta, hatta belki de altın tabakta sunacaklarını düşünüyordum," dedi Çapıcın.
"Neden? Ben zaten bilimi ezberci soyutlama bataklığına sokmuşum. Bilimi pratikten koparmışım."
Çapıcın şöyle dedi. "Evet evet, hayret verici bir şey. Bilirsiniz, adam bir kadına aşık olur. Yaşamının anlamı, mutluluğu, ihtirası, sevincidir bu kadın. Ama her nedense gizlemek zorunda kalır. Bu duygu nedense uygunsuz bir duygudur. Yemek yapması, çoraplarını onarması, çamaşırlarını yıkaması için bu kadınla birlikte olduğunu söylemek zorunda kalır."
Çapıcın parmaklarını aralayarak yüzünün önündekileri yukarı kaldırdı. Elleri de şaşırtıcıydı. Güçlü bir makası andıran işçi elleri, aynı zamanda da son derece aristokrat eller. Çapıcın birden sinirlendi. "Oysa ben utanmıyorum. Aşk bana birinin yemek yapması için gerekli değil, bilimin değeri insanlara verdiği mutluluktadır. Oysa bizim yiğit akademisyenler başlarını sallıyorlar, bilim uygulamanın hizmetçisidir, Schedrin'in ilkesine göre çalışır.
Ne emredersiniz? Biz bilimi bunun için destekleriz, bunun için bilime katlanırız. Hayır, bilimsel buluşların kendi içinde çok yüksek bir değeri vardır. Bu buluşlar insanı buhar kazanlarından, türbinlerden, uçaklardan ve Nuh zamanından günümüze dek tüm metalurjiden daha fazla mükemmelleştirir. Ruhu geliştirir, ruhu.
Ben de sizden yanayım Dmitri Petrovic, ama Stalin yoldaş sizinle aynı fikirde değil.
Ama yanlış yapıyorlar. Burada işin bir de öteki yanı var. Maxwell'in bugünkü soyutlaması ertesi gün askeri radyonun sinyaline dönüşüyor. Einstein'ın çekim alanı teorisi, Schrödinger'in kuantum mekaniği ve Bohr'un teorileri yarın en güçlü pratik haline dönüşebilir. İşte bunu anlamak gerekirdi. O kadar basit bir şey ki bir kaz bile anlar.
Strum şöyle dedi. Ama siyasi yöneticilerin bugünkü teorinin yarın pratik olacağını kabul etmek istemediklerini siz de yaşayarak gördünüz.
Hayır, buradaki durum tersine dedi Çapıcı'nın ağır ağır. Enstitüyü yönetmeyi ben kendim istemedim. Tam da bugünkü teorinin yarın pratik olacağını bildiğim için. Ama tuhaf olan bir şey var. Nükleer süreçlerin mükemmelleştirilmesi vesilesiyle Şişakov'u terfi ettirdiklerinden emindim. Ama bu işler siz olmadan olmaz ki. Doğrusu hala da aynı görüşteyim.
Strum şöyle dedi. Sizi enstitüde çalışmaktan uzaklaştıran gerekçelere aklım ermiyor. Sözlerinizi anlamıyorum. Ancak sizi kuşkuya düşüren görevleri enstitünün önüne bizim üst makamlar koymadı. Bu ortada. Oysa üst makamların daha gözle görülür şeylerde bile hata yaptığı oluyor. İşte patron, Almanlarla dostluğu pekiştirmiş ve savaştan önceki son günlerde yük trenleriyle Hitler'e kauçuk ve diğer stratejik ham maddeler yollamıştı. Ama bizim işimize gelince... Neyse, büyük bir politikacının yanılması ayıp değildir. Oysa benim yaşamımda her şey tam tersine. Savaş öncesi çalışmalarım uygulamayla bağlantılıydı. Çelyabinsk'e, fabrikaya gittim. Elektronik cihazın kurulmasına yardım ettim. Savaş sırasında ise...
Yapmacık bir umutsuzlukla elini salladı.
Bir labirente girdim. Bazen korktuğum, bazen de kendimi beceriksiz hissettiğim bir labirente. Tanrım, nükleer reaksiyonlar fiziğini kurmaya çalışıyorum. Birden yer çekimi, kütle, zaman yıkıldı. Var olmayan, sadece matematiksel anlamı bulunan iki ayrı uzay oldu. Laboratuvarımda Savostyanov adında yetenekli bir genç çalışıyor. Bir gün araştırmam üzerine onunla konuşmaya başlamıştık. Bana sorular soruyor. Ben de ona bu henüz teori değil, bir program ve bir takım düşünceler diyorum. İkinci uzay bir gerçeklik değil, sadece denklemdeki bir niceliktir. Simetri sadece bir matematik denkleminde olur. Parçacıkların simetrisinin bu simetriye uygun olup olmadığını bilmiyorum. Matematik çözümleri fiziği geride bıraktı. Parçacık fiziği benim denklemlerime sıkışıp kalmak ister mi istemez mi bilmiyorum. Savostyanov dinledi ve sonra şöyle dedi. Üniversiteden bir arkadaşım aklıma geldi. Bir denklemin çözümünde kafası karışmıştı. Ve biliyor musun, bu bilim değil. Kör bir çiftin ısırganların ortasında cinsel ilişki kurmaya çalışması demişti.
Çapıcın güldü. Matematiğinize fiziksel bir anlam verememeniz gerçekten tuhaf. Mucizeler ülkesindeki kediyi anımsatıyor. Önce bir gülümseme, daha sonra kedinin kendisi ortaya çıkıyor.
Strum şöyle dedi. Tanrım, oysa ben insan yaşamının ana ekseninin tam da buradan geçtiğinden eminim. Görüşlerimi değiştirmeyeceğim, geri adım atmayacağım. İnandığı şeyden dönen biri değilim.
Çapıcın şöyle dedi. Matematiğinizle fizik arasındaki ilişkinin neredeyse ortaya çıkmak üzere olduğu bir laboratuvardan ayrılmanın sizi nasıl etkileyeceğini anlıyorum. Acı bir şey ama sizin adınıza seviniyorum. Dürüstlük silinip yok edilmez.
Keşke beni de silmemiş olsalar dedi Strum.
Natalya Ivanovna çay getirdi. Kitapları iterek masanın üstünde yer açmaya çalıştı.
Oho, limon da var dedi Strum.
Değerli konuğumuz için dedi Natalya Ivanovna.
Beş para etmez bir adam için yani dedi Strum.
Yok canım dedi Çapıcın, neden öyle olsun ki?
Dmitri Petrovic, gerçekten yarın hakkımda karar verecekler, hissediyorum bunu. Öbür gün ne iş yapacağım ben?
Çay bardağını kendisine doğru çekti ve tabağın kenarına kaşıkla vurarak her zamanki umutsuzluk marşını çalarken dalgın dalgın
''Oho, limon da var.'' dedi ve bu sözleri iki kez aynı ses tonuyla söylediği için utandı. Bir süre konuşmadılar, sonra Çepıcın şöyle dedi. ''Sizinle bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.''
''Her zaman dinlemeye hazırım.'' dedi Şıtrum dalgın bir şekilde.
''Öylesine garip bir takım düşünceler işte. Biliyorsunuz evrenin sonsuz olduğu düşüncesi artık su getirmez bir gerçek halini aldı. Bir zaman gelecek meta galaksi, tutumlu bir Lilliput'un kutlama çay içtiği bir şeker parçası gibi, elektron veya nötron ise Gulliver'lerin yaşadığı bir dünya gibi görünecek. Bunu artık ilkokul çocukları bile biliyorlar.''
Şıtrum başını eğdi ve gerçekten de garip şeylermiş, ihtiyar bugün formunda değil diye düşündü. O sırada Şişakov'un ertesi gün yapılacak toplantıdaki halini gözünde canlandırdı. ''Hayır hayır gitmeyeceğim, gitmek pişmanlığımı dile getirmek anlamına gelir ya da siyasi konularda tartışmak gerekir, bu da intihar etmekten farksız bir şey.''
Fark ettirmeden esnedi ve kalp yetmezliği insanlar bu yüzden esnerler diye düşündü. Çapıcı şöyle dedi. Sonsuzluğu herhalde sadece Tanrı sınırlayabilir. Zaten uzay sınırının ötesinde tanrısal bir güç olduğunu kesinlikle kabul etmek gerekir. Öyle değil mi?
Öyle, öyle dedi Strum ve içinden şöyle düşündü.
Dmitri Petrovich felsefeden bana ne? Belki beni hapse atacaklar, kesinlikle öyle. Kazandı şu Madyarov denen herife hiç söylenmeyecek şeyler söyledim. Bu adam ya bir muhbir ya da hapse atıp konuşmaya zorladılar. Çevremdeki her şey kötü, her şey.
Çepıjin'e bakıyordu. Çepıjin de onun dikkat ediyormuş gibi görünen bakışlarını izleyerek konuşmaya devam ediyordu.
Bence evrenin sonsuzluğunu sınırlayan bir sınır var, yaşam. Bu sınır Einstein eğrisinde değil, yaşamın ve cansız maddenin karşıtlığındadır. Bence yaşam özgürlük olarak tanımlanabilir. Yaşam özgürlüktür. Yaşamın ana ilkesi özgürlüktür. İşte sınır da buradan, özgürlük ve kölelik arasından, cansız madde ve yaşam arasından geçmektedir.
Bence özgürlük doğduktan sonra evrimleşmeye başladı, iki yönde ilerledi. İnsanoğlu özgürlük bakımından basit hayvanlara göre daha zengindir. Canlılar dünyasının tüm evrimi özgürlüğün alt basamağından üst basamağına doğru bir harekettir. Canlı biçimlerin evriminin özü budur. En yüksek biçim özgürlük açısından zengin olandır. Bu evrimin ilk dalıdır.
Şıtrum düşünceye dalmış bir halde Çepıjin'e bakıyordu. Çepıjin dinleyicisinin dikkatini takdir edercesine başını salladı.
Evrimin ikinci, niceliksel bir dalı daha var diye düşündüm. Bugün bir insanın ağırlığı 50 kilogramdan hesaplanacak olursa, insanlığın toplam ağırlığı 100 milyon tondur. Bu diyelim 1000 yıl öncekinden kat kat fazladır. Canlı maddenin kütlesi cansızlar zararına giderek artacaktır. Yerküre yavaş yavaş canlanacak. İnsan çöllere, Arktika'ya yerleştikten sonra yerin altına inmeye başlayacak. Yeraltı kentlerinin ve tarlalarının ufuklarını giderek derinleştirecektir. Böylece dünyadaki canlı kütle üstünlük kazanacak. Ardından gezegenler canlanacak. Eğer zamanın sonsuzluğu içinde yaşamın evrimini gözümüzde canlandıracak olursak, cansız maddenin canlandırılması, yaşama kavuşturulması galaksi boyutlarında olacak. Cansız madde canlı maddeye, özgürlüğe dönüşecek. Evren canlanacak. Dünyadaki her şey canlı, dolayısıyla özgür olacak. Özgürlük, yani yaşam, köleliği yenecek.
''Evet, evet.'' dedi Şutrum ve gülümsedi. ''İntegrali alınabilir.''
''Bir şey daha var.'' dedi Çapıcım. ''Ben yıldızların evrimiyle ilgilendim. Ama canlı mukusun en küçük gri noktasının hareketiyle şaka etmeye gelmediğini anladım. En alttan en üste evrimin ilk dalını düşünün. Tanrı'nın bütün özelliklerinin verildiği, yani her yerde olan mutlak bir güç sahibi, her şeyi bilen bir insan gelecek.'' Önümüzdeki 100 yılda maddenin enerjiye dönüştürülmesi ve canlı maddenin yaratılması sorunu çözümlenecek. Uzayın fethedilmesi ve azami hızlara ulaşılması yolunda paralel bir gelişme olacak. Gelecek 1000 yıllarda ilerleme en yüksek enerji türü olan ruh enerjisinin benimsenmesi yönünde olacak.
Çapıcı'nın söylediği her şey birden Şutrum'a gevezelik gibi geldi. Çapıcı'nın söylediklerini kabul etmiyordu.
İnsan tüm meta galaksideki akıllı yaratıkların ruhsal faaliyetinin içeriğini, ritmini, cihazların göstergelerinde maddileştirebilir. Ruh enerjisinin ışığın milyonlarca yılda kat ettiği uzaydaki hareketi anlık bir hareket olacaktır. Tanrı'nın her yerde olma özelliği aklın bir kazanımı haline gelecektir. Ancak insan Tanrı ile eşitliği elde ettikten sonra durmayacak. Tanrı'nın bile gücünün yetmediği sorunları çözecek. Evrenin en üst katlarından başka bir uzaydan ve başka bir zamandan tüm insanlık tarihinin kendileri için sadece bir anlık sönük bir parlama olduğu akıllı yaratıklarla ilişki kuracaktır. İnsan açısından evrimi göz açıp kapayıncaya kadar sürmüş olan mikrokozmostaki yaşamla ilişki kuracaktır. Bu uzay zaman uçurumunun tamamen ortadan kalktığı bir dönem olacak. İnsan Tanrı'ya yukarıdan aşağı bakacaktır. Şıtrum başını salladı, şöyle dedi. Dimitri Petrovic, başta sizi dinliyordum. Felsefeden bana ne? Beni hapse atacaklar. Felsefenin ne işi var şimdi diye düşünüyordum. Kovçenko'yu da, Şişakov'u da, Beria yoldaşı da yarın beni boynumdan tutup laboratuvarımdan atacaklarını, öbür gün ise zindana tıkacaklarını da bir anda unuttum. Ama biliyor musunuz, sizi dinlerken sevinç değil, umutsuzluk hissediyordum. Bizler çok akıllıyız. Herakles bize raşitik biri gibi geliyor. Ve bu sırada Almanlar Yahudi yaşlılarını ve çocuklarını kuduz köpekler gibi öldürürken, bizde de 1937 yılı ve genel kolektifleştirme, milyonlarca talihsiz köylünün sürgüne gönderilmesiyle, açlıkla, yamyamlıkla birlikte geçti. Biliyor musunuz? Eskiden benim için her şey basit ve açıktı. Bütün korkunç kayıplardan ve felaketlerden sonra ise her şey karışık, çapraşık oldu. İnsan Tanrı'ya yukarıdan aşağı bakacak ama şeytana da yukarıdan aşağı bakmayacak. Ondan da üstün olmayacak mı? Siz yaşam özgürlüktür diyorsunuz. Ancak kamplardaki insanlar böyle düşünüyorlar mı? Evrende dağılmış olan yaşam sahip olduğu gücü sizin sözünü ettiğiniz cansız maddenin köleliğinden daha korkunç olan bir köleliğin kurulmasına mı yöneltecek? Söyleyin bana, gelecekteki bu insan iyilik konusunda İsa'yı geçecek mi? İşte en önemli şey. Söyleyin bana, eğer her yerde hazır ve nazır olan ve her şeyi bilen bir varlık, bizim şimdiki zoolojik kendine güvenimizle ve bencilliğimizle, sınıfsal, ırksal, devletsel ve bireysel bencilliğimizle kalacak olursa, bu varlığın gücü dünyaya ne kazandıracaktır? Bu insan bütün dünyayı galaksinin bir toplama kampına çevirmeyecek midir? Söyleyin bana, siz iyiliğin, ahlakın, merhametin evrimine inanıyor musunuz? İnsan böyle bir evrimi becerebilir mi? Şıtrum suç işlemiş gibi yüzünü buruşturdu. Size bu soruyu ısrarla sorduğum için bağışlayın. Bu soru galiba sizinle konuştuğumuz denklemlerden daha soyut bir şey. O kadar da soyut değil, dedi Çapıcın. Benim yaşamıma da bu yüzden yansıdı. Atomun parçalanması ile ilgili çalışmalara katılmamaya karar verdim. Bugün iyilik ve iyi yüreklilik akıllı bir yaşam için insana yeterli olmuyor. Bunu siz kendiniz söylediniz. Atomun içindeki enerjinin gücü insanın pençesine düşerse ne olacak? Bugün ruhsal enerji içler acısı bir düzeyde bulunuyor. Ama ben geleceğe inanıyorum. Sadece insanın gücünün değil, aynı zamanda sevgisinin ve ruhunun da gelişeceğine inanıyorum. Şıtrum'un yüz ifadesine şaşırarak sustu. Bunları düşünüyordum, dedi Şıtrum. Bir keresinde korkuya kapıldım. İşte insanın eksiklikleri sizi de korkutuyor. Ama örneğin benim laboratuvarımda başka kim bu konular üzerinde düşünüyor? Sokolov mu? Çok büyük bir yetenek ama korkak. Devletin gücü önünde eğiliyor. Tanrı'dan başka bir güç olmadığına inanıyor. Markov mu? O iyilik, kötülük, sevgi, ahlak konularının tamamen dışındadır. Becerikli bir yetenek. Bilimsel sorunları bir satranç oyuncusu gibi çözüyor. Size sözünü ettiğim Savostyanov mu? Sevimli, esprili, mükemmel bir fizikçidir. Ama düşünmeyen, boş bir delikanlıdır. Kazana giderken tanıdığı kızların yığınla mayolu fotoğrafını getirmişti. Fiyakalı giyinmeyi, içki içmeyi sever, dans eder. Bilim onun için bir spordur. Bir sorunu çözmek, bir olayı anlamak sporda rekor kırmakla aynıdır. Önüne geçilmemesi önemlidir. Aslında bugün ben de bu konuları ciddi bir şekilde düşünmüyorum.
Zamanımızda yüce ruhlu insanlar, peygamberler, azizler bilimle uğraşmalıdır. Oysa becerikli yetenekler, satranç oyuncuları, sporcular bilim yapıyorlar. Ne yaptıklarından haberleri yok. Siz, ama siz, sizsiniz. Çapıcın Berlin'de olsa nötronlarla çalışmayı reddetmez. O zaman ne olur? Ya ben, benim başıma ne gelir? Bunların hepsi bana basit, açık görünürdü. Oysa şimdi öyle görünmüyor. Biliyorsunuz, Tolstoy deha ürünü yapıtlarını boş bir oyun saymıştı. Biz fizikçiler ise dahice bir şey yapmıyoruz ama caka satıp duruyoruz.
Strum'un kirpikleri sık sık inip kalkmaya başlamıştı.
İnancı, gücü, azmi nereden alacağım dedi hızlı hızlı. Sesinde Yahudi aksanı hissediliyordu. Size ne diyebilirim? Başıma gelen derdi biliyorsunuz. Oysa bugün beni sadece ben olduğum için üzüyorlar.
Sözünü tamamlamadan hızla ayağa kalktı, çay kaşığı yere düştü, vücudu elleri titriyordu.
''Sakin olun Viktor Pavlovich, rica ederim.'' dedi Çapıcı'nın. ''Haydi başka bir şey konuşalım.''
''Hayır hayır, affedersiniz, gidiyorum, başıma bir şeyler oluyor, bağışlayın beni.''
Vedalaşmaya girişen Strum, heyecanını yenemeyeceğini hissederek Çapıcı'nın yüzüne bakmaksızın ''Teşekkür ederim, teşekkür ederim.'' diyordu. Strum merdivenden inerken yanaklarından yaşlar süzülüyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 113.